Ayrım 8.
Kuşaklar arasında kültürler boyunca sınıflara karşı ve çeşitli günlük durumlarda kendi lehimize değerlendirmelerde, yargılamalarda bulunuruz. Bu anlamda birçok tarafa ait oluruz. Bunların kimileri kısa sürelidir, kimileri de ömür boyu sürer. Sürekli değişim ve derhal ait olma ilkesinin en tipik ve eğlenceli örneklerinden biri İstanbul'un kalabalık belediye otobüslerinde yolcuların davranış biçimidir. İnsan otobüse ön kapıdan bindikten sonra hemen zaten dolu olan arka tarafa doğru sıkıştırmaya başlar. Çünkü hemen arkanızda otobüse binmekte olan başka yolcular vardır. Öndekiler arkaya doğru bağırır. İlerleyelim beyler, arkada boş yer var. Arkadakiler de sıkıştırıldıkları için şikayet ederler. Birkaç durak sonra öndekiler artık arkaya varmışlardır. Şimdi onların bağırışları duyulur. Öndekiler itmeyin kardeşim, nefes alamıyoruz. Birkaç dakika içinde kendini öndekilerle özdeşleştiren kişi taraf değiştirir ve kendini arkadakilerle özdeşleştirir. Bu kez sürekli değişme ve derhal ait olma durumu. Amerikalı sosyolog Vance Packard, İtalyan kökenli Amerikalıların toplumda yükselirken yeme içme alışkanlıklarındaki değişmelere ilişkin daha uzun vadeli bir örnek veriyor. Başlangıçta yoksul İtalyan göçmenleri spagetti yiyorlar. Bir sonraki kuşak hamburgeri terfi ediyor. Öldürseniz İtalyan yemeği yemiyorlar. Hiyerarşide bundan sonraki aşama biftektir. Amerikan işçi sınıfının ucuz yemeği hamburgere paydos. Ondan sonra Avrupa, özellikle de Fransız mutfağına sıra gelir ki önceden onun kokuşmuş züppelere mahsus olduğunu savunurlardı. En üst tabakaya geçerek doruğa vardıklarında ise konuklarını İtalyan spagettisi sundukları özel bir akşam yemeğine çağırırlar ve bundan büyük gurur duyarlar. Sürekli değişme ve derhal ait olma. Başka bir mekan ya da zamanda mahkum ettiğimiz onlar, bakıyorsunuz tekrar biz oluveriyor. 7. Psikolojik deneyler, seçimin gerçeği algılayış biçimimizi nasıl değiştirdiğini ve aynı zamanda belirli bir seçimle özdeşleşmemiz sonucunda ortaya çıkan totaliter yapıların nasıl kuklası haline geldiğimizi de açıkça gösteriyor. Bilişsel uyumsuzluk, cognitive dissonance adı verilen bir kavrama göre daha önceki görüş ve davranışımızla bağdaşmayan bir seçim yapmış ya da yapmaya zorlanmışsak, tavır ve davranışlarımızı da yeni seçimimize uygun düşecek şekilde değiştiririz. Daha açıkçası, bir seçim her zaman geçmişi değiştirmek suretiyle doğrulanır. Geçmiş deneyimlere rağmen halihazırdaki seçim geçmişe hükmeder. Eğer geçmişteki inanç, deneyim ve davranışlarımızla bağdaşmayan bir seçim yapmışsak, seçimimizi değiştirmektense geçmişi yeniden düzenlemeyi yeğleriz. Psikolojik deneyimlerden elde edilen ampirik kanıtlar açıkça gösteriyor ki bir karar vermek uyumsuzluk yaratıyorsa bu uyumsuzluğu azaltma çabaları sonucunda seçilen alternatifin çekiciliği psikolojik açıdan artmaktadır. Bir deney şunu gösteriyor. Yeni bir araba almak niyetinde olan insanlar birçok türde arabanın ilanlarını okuyorlar. Ama arabayı bir kez aldıktan sonra sadece sahip oldukları arabanın ilanlarıyla ilgileniyor, diğer markaların ilanlarına sırt çeviriyorlar. Taraf seçme totalitarizminin çok açık bir örneği. Her seçtiğimiz tarafla öteki seçeneklere kapılarımızı kapatıyoruz. Başka bir örnek olarak ödül kazanmak için hile yapmaya teşvik edilen çocuklar üzerinde yapılan bir deneyden söz edelim. Ödülün çekiciliğine kapılıp hile yapmış olan çocuklar ertesi gün hileye karşı daha ılımlı bir tavır geliştirmişlerdi. Hileye karşı direnmiş olan çocuklar ise ödülle kışkırtılmadan öncekine kıyasla daha katı bir tavır sergilemekteydiler. Yine ABD'den bir başka örnek, başlangıçta aynı olan bir grup kolej öğrencisinin başka başka taraflara yerleştirilmesi sonucu nasıl apayrı iki gruba bölünebildiğini dramatik biçimde gösteriyor. Zimbardo'nun yaptığı bir deneyde cezaevi yaşamı üzerine bir deney için gönüllü arayan bir ilan aracılığıyla bulunan kolej öğrencileri, gardiyanlar ve tutuklular olarak rastgele iki gruba ayrıldılar. Cezaevine benzeştirilen bir yere yerleştirildiler ve tutuklulardan cezaevi kurallarına uymaları istendi. Işıkların zamanında söndürülmesi, cezaevi mallarına zarar verilmemesi gibi. Gardiyanlardan da bu kuralları uygulatmaları istendi. 6 gün sonra deneyin sona erdirilmesi gerekti çünkü gardiyanlar zorbalık etmeye, tutuklular da gardiyanların kendilerine insanlık dışı muamele etmelerini kışkırtacak şekilde davranmaya başlamışlardı. Zimbardo'ya göre bir haftadan az bir zamanda cezaevi deneyimi bir ömür boyunca alınan eğitimi geçici olarak boşa çıkarmıştı. İnsani değerler askıya alınmış, insanların kendileri hakkındaki değer yargıları sarsılmış, insan yaratılışının en çirkin ve aşağılık patolojik yanı su yüzüne çıkmıştı. Sürekli değişme ve derhal ait olma. Farklı kulüplere, politik partilere, ırklara, dinlere, ülkelere, görüşlere ait olan kişiler bir araya geldikleri ender durumlarda insanlık ailesine ait olduklarını iddia etmek gibi tipik bir eğilim gösterirler. Farklılıklarından pek söz etmeyerek birliklerini vurgularlar. Kendimiz gibi olanlarla bir araya geldiğimizde ise ötekilere ilişkin tartışmalar yine kendi kategorimize ait olduğumuz temeline dayanarak yapılır. Yani yine ötekiler aramızda olan farklılıklar temeli üzerinde denetleniriz. Hemen her zaman biz erkekler, biz kadınlar, biz siyahlar, biz Müslümanlar, biz entelektüeller, biz Amerikalılar diye konuşuruz. Biz dendiğinde bununla herkesin kastedildiği pek enderdir. Yani biz, tüm yaşayan yaratıklar, biz insanlar, biz evren. Seçmek suretiyle bizi birçok bizlere bölüyoruz. Her şeyi kapsayacak anlamda bir sözcük olduğu halde biz genellikle bir dışlamayı belirtmek için kullanılır. Biz ancak biz anlamına gelmediği zaman biz anlamına geliyor. 8. Bir tarafı seçmenin yalnızca görevimiz olmakla kalmayıp ayrıca hakkımız olduğuna da inanırız. Seçme özgürlüğüne demokrasinin temel direklerinden biri olarak bakılır. Seçtiklerimizin genellikle önceden başkaları tarafından seçilmiş olduğunu ve ancak önümüze konulmuş olanların içinden ya da arasından bir seçim yapabileceğimizi durup düşündüğümüz pek enderdir. Bu, tüketim maddeleri, politika ve kültür dahil günlük yaşantıda karşılaştığımız hemen her şey için geçerlidir. Taraf seçmek, yukarıdan verilmiş olan şeyin totalitarizmini güçlendirir. O belirli sisteme meşruiyet kazandırır. Dönemin toplumsal düzenini esas alarak taraf seçeriz. Herkesçe kabul edilmiş normlara göre taraf seçeriz. Toplumun düzeni bizi taraf seçmeye zorlar. Bizans İmparatorluğu'nda insanlar ya mavi ya da yeşildi. Bugün ABD'de ya demokratsınızdır ya da cumhuriyetçi. Geçmiş yılların Sovyetler Birliği'nde komünisttiniz. Öteki konumlar garip, aykırı, zındıklık sayılır. Seçilecek taraflar olmasaydı, iktidardaki hiyerarşik totaliter düzen tehdit altında olurdu. Yıkılmaya yüz tutardı. Taraf seçmemek, kurulu düzenin meşruluğuna bir meydan okumadır. Örneğin, bir güzellik yarışmasına katılmamayı ya da onu hiçbir şekilde desteklememeyi seçmek, erkek egemenliğini tehlikeye sokar. Erkek egemenliği sömürüsü öylesine açık seçiktir ki, yarışmanın adı bile kadınların güzellik yarışması değil, sadece güzellik yarışmasıdır. Her düzenlenen güzellik yarışması ve bir kazananın seçilmesi, kadının toplumdaki ezilmişlik rolünü ve güzelliğin hiyerarşik, sayısal bir ölçümünü daha da güçlendirir. Güzellik yarışmalarının yapılmaması, yalnızca sömürünün bir yüzünü ortadan kaldırmakla kalmaz, ayrıca güzelliği standart totaliter bir ölçüm konusu olmaktan kurtarır. Bu çok daha geniş bir anlamda çeşitli politik sistemler için de geçerlidir. Birçok Batı ülkesinde iktidara geçtikleri zaman büyük partilerin siyasaları arasında çok az farklılık olduğu görülür. Hatta özellikle ABD'de iki partinin gerçekten de birbirinden farklı olduğunu insanlara anlatma diye bir sorun vardır. İmaj yaratmak, reklam şirketlerinin ve psikologların kullanılması seçimlerde hayati bir önem taşır. Partiler kendilerine bir önem vermeye, artık mevcut olmayan bir farklılığı sergilemeye çalışırlar. Birçok ülkede giderek daha az seçmen seçimlere katılıyor. Bu yüzden seçimlerde popüler kişiler bile bir azınlık tarafından seçiliyor. Sayısal anlamda seçimler çoktan meşruluğunu yitirdi. Çok partili demokrasi sistemlerinin büyük çoğunluğu azınlık hükümetleri ya da cumhurbaşkanları tarafından yönetiliyor. Ancak bu ile şu arasındaki rekabete ilişkin düşüncemiz hala belirli yöneticilerin meşruluğunu güçlendirmeye devam ediyor. Çoğu zaman batıdaki dernek kurma ve toplantı özgürlüğü seçme yolculuğuna dayalı demokrasiye örnek olarak gösterilir. Çeşitli davaları ve hareketleri savunan sayısız eylem grubu, birlikler, kulüpler, kültler ve dini mezhepler görüyoruz. Oysa onlar da tüketim paradigmasının bir parçasıdır. Özellikle gençlikte çoğumuz güncel akımlara göre bir gruptan ötekine sürükleniriz. Bu örgütlerin ya da hareketlerin herhangi bir yapısal değişikliğe yol açtığı çok enderdir. Böyle davalara genellikle vekaleten, yani doğrudan haksızlık çeken insanlar adına katılmakla, biz de yaşam deneyimlerimizi yapılandıran ve de sınırlandıran belirli kısıtlamalara kendimizi maruz bırakmış oluruz. Başkalarına özgürlük sağlamak adına kurduğumuz örgütler çoğunlukla kendi özgürlüğümüzün sınırlarını görme yeteneğimizi kısıtlar. Bu, gün boyunca karşılaştığımız davalarla ilgilenmekten bizi alıkoyar. Birçokları, kendi ortamlarında hissettikleri yabancılaşmayı ve politik güçsüzlüklerini telafi etmek için özellikle üçüncü dünyadakiler adına insancıl davalara baş koyarlar. Gündelik yaşantılarında baskı ve sömürüyü sorgulamaktansa soyut, uzak hedeflerle uğraşanlardan egemen düzen pek korkmaz. Burada köklü değişiklik yapmak yerine siyasal eylem tüketimi vardır. Biz katılsak da katılmasak da halkın seçimini yaptığını bilmek, birisinin seçildiğini bilmek, egemen düzenin seçim sayesinde var olduğu inancını bizde güçlendirir. Öyle bir noktaya geldik ki yöneticilerin varlıklarını bize doğrulatmaya ihtiyaçları yok artık. Onların varlığını biz kendimiz doğruluyoruz. Kendilerini yeryüzünde Tanrı'nın temsilcileri olarak sunan kralların bizi aldatmasına gerek yok. Oyunu oynamakla bunu kendimiz pekala yapıyoruz. Yöneticilerin yapmaları gereken yegane şey, belli zaman aralıklarıyla halkın hizmetinde olduklarını, halkın iradesini temsil ettiklerini söylemekten ibaret. Eskiden olduğu gibi hala yöneticilerimiz var. Değişik olan, yasallıklarını Tanrı'dan değil bizden almaları. 9. Daha çok seçme olanağımız var. Bu yüzden daha çok özgürlüğümüz var. Hayır, böyle değil. Özgürlüğün özü, bir nesneyi, bir kişiyi, bir düşünceyi ya da bir çiçeği bir başkasına tercih etmek değil. Özgürlük, hiyerarşik bir düzene ya da karşılıklı dışlamaya doğru götüren bir eylem de değil. Özgürlük bir reddetme eylemi değil. Daha çok bir kucaklama, içine alma eylemi o. Seçme özgürlüğü, kavram olarak özgürlük durumuna aykırıdır. Özgürlük, ya bu ya o değil, ya hep ya hiç eylemidir daha çok. Genelde belirli bir yapının sınırları içinde ele alındığı şekliyle bir seçme özgürlüğünden söz etmiyorum. Özgürlük insanın belli bir eylemde, belli bir düşüncede derine inebilme kapasitesidir. Tabii yine de başkalarının özgürlüğüne zarar vermeden. İnsanın sonuncu boyuta, en boyutuna dek kovalayabilme arzu ve yeteneğinin bir yansımasıdır. Neyi kovalayabilme? Canı neyi istiyorsa onu. Özgürlüğün kullanılması her şeyi içine alan bir sevgi eylemidir. Acı da ona eşlik eder. Anlaşılmazı anlamaya çabalamanın acısı. Özgürlük ne ortaklaşa seçilen bir nesne gibi paylaşılabilir ne de iki kişi özgürlüklerini aynı biçimde kullanabilir. İki insan aynı şekilde özgür olamaz. Özgürlüğün ruh hali her insana göre değişir. Çoğumuzda uçup giden bir ruh halidir bu. Çoğumuz özgürlüğü sıkı bir şekilde elinde tutamaz. Özgürlükten korkarız. Bizi nereye götüreceği düşüncesi ürkütür bizi. Bu yüzden sözüm ona seçme özgürlüğünü yeğleriz. Bizimle aynı şeyi seçen başkaları da varsa, ki her zaman kaçınılmaz olarak vardır, o zaman biz de özgürlüğümüzde kendimizi güven içinde hissederiz. Öylesine özgür değiliz ki, özgürlüğümüzde bile başkaları tarafından doğrulanmak isteriz. Milyonlarca kişi aynı bayrağı dalgalandırarak nedenli özgür olduğumuzu ilan ederiz. Seçme özgürlüğünün yapısı bize öyle bir alan yaratır ki, burada ne serden geçeriz ne de yerden. Bu yapı içinde özgürlük belirli seçimler halinde standartlaştırılmış, sonunda taraflar ortaya çıkmıştır. Özgürlükle standartizasyonun birbirine taban tabana zıt olduğu apaçıktır. Tıpkı özgürlük ve güvence kavramlarının zıt olması gibi. Güvence, totaliter toplumun bir özelliğidir. Onun içinde, devletin kudreti ve anaerkil gözetimi sayesinde kendimizi güven içinde hissederiz. Oysa özgürlük, belirsizlik demektir. Özgür yaşamak, bilinmeyene yolculuk yapmak demektir. Bu anlamda özgürlük bir doğrulama niteliği de taşır. Bireyin sonsuz sorgulama potansiyelini, sonsuz bir arayış içinde olmasını, sonsuz sayıda düşünceyi, şeyi ve deneyimi, sonsuz farklılıkta bileşimler içinde bir araya getirme, dışlama potansiyelinin doğrulanmasıdır. Özgürlük, özgürlüğün doğrulanmasıdır. 10. Tüm seçimler zorunlu olarak bir totaliter yapıyı mı empoze eder? Yapmamız gereken etik, moral seçimler yok mudur? Temel özgürlüklerle ilkeleri ihlal edenlere, hakikat hakkında yalan söyleyenlere karşı cephe almamız gerekmez mi? Seçme eylemi genellikle toplumda kutuplaşmaya yol açar. Anlaşmayı ya da uyumu kolaylaştırmaz, tersine insanları kamplara ayırır. Kamplar da zamanla öyle müstahkem mevkiler haline gelir ki, kampın, tarafın bizatihi kendisi, tarafların oluşmasına yol açan belirli davadan ya da ilkeden daha büyük önem kazanır. Taraflar bir kez oluştuktan sonra tarafın varlığını doğrulamak için kanıtlar, araştırmalar, rasyonalizasyonlar gırla gider. Buna birçok örnek verilebilir. Bu, her şey bir yana, eleştirel düşünceye dayalı olduğu varsayılan bilim için özellikle geçerlidir. Bilim tarihi, belirli görüşlere bağlılık yüzünden bu görüşlerin propagandasının yapıldığını, aksini kanıtlayan belgelerin de yayılmasının engellendiğini gösteren birçok örnekle doludur. Siyasal tarih ve dinler tarihi de yukarıda sözü geçen görüşün pek çok örneğini ortaya koyar. Tanrı'nın gerçeği adına savunulan dinsel farklılıklar giderek hep yeni yorumlara, eza ve cefaya, yeni dinlere ve din savaşlarına yol açmıştır. Ütopyacı ufuklarla bezenmiş siyaset, iktidarı ele geçirip koruma mücadelesinden başka bir şey değildir. Ancak ister bilim ya da din, isterse politika olsun, tüm alanlarda ilkeleri uğrunda kendilerini feda eden insanlar daima var olmuştur. Karşılarındaki kalabalıklara, onları suçlayan meslektaşlarına, mahkum eden yargıçlarına ve işkencecilerine rağmen şiddetle direnmiş, hiçbir zaman davalarından vazgeçmemişlerdir. İlke sahibi kişiler tüm mezheplerde, tüm ideolojilerde, tüm gruplarda vardır. Altruizm, belirli bir hareketin ya da düşünce okulunun karakteristik özelliği değildir. Tüm tarafların kendi kahramanları, ilkeli kişileri vardır. Bu altruist, düşüncelerine sımsıkı bağlı kişiler sayesinde tüm tarafların, destekçilerinin gözünde moral bir çekiciliği vardır. Onlar, bu kişiler sayesinde diğer taraflara karşı moral ve etik üstünlük iddiasında bulunurlar. Tarih boyunca bize kadar gelen hiçbir din, hiçbir ideoloji, herhangi bir ilkenin tutarlı savunuculuğunu yapmamıştır. Tarihsel bakış açısından bugün, herhangi bir ilkeyi savunma bağlamında insanın seçebileceği herhangi bir taraf yoktur. Bu konuda 10 emirin birincisinden öteye geçmemize gerek bile yok. Öldürmeyeceksin buyruğu sürekli olarak ihlal edilmiştir. Böylesine bir tutarsızlık ve ikiyüzlülüğe rağmen hepimiz, dinsel ya da ideolojik eğilimlerimiz eğer varsa ne olursa olsun, belirli evrensel moral, etik ilkelerin hala farkındayız. Moral etik değerlerden oluşan evrensel mirasımız, taraf seçmemiz sonucu, karşı çıkmamız sayesinde değil, birbirine karşı olan tarafların insanı nereye götürebileceğinin tarihsel bilinci aracılığıyla bize intikal etmiştir daha ziyade. Taraf seçmek suretiyle ilkeleri savunma ve muhalefet eylemi yıkıcı enerjiyi ortaya çıkarır. Daha doğrusu enerjimizin yıkıcı biçimde kullanılmasına yol açar. Oysa ilkeler zorbalıkla değil, örneklerle savunulabilir ancak. Bir tarafı seçmek, tanımı gereği kendi tarafımız için zafer, diğeri içinse yenilgi arzusunu ima eder. Bu demektir ki taraflar, eninde sonunda biri ötekine boyun eğsin diye mücadele etmektedirler. İlke ne olursa olsun, tabi hala ilke diye bir şey kalmışsa, finaldeki boyun eğme ve yenilgi eylemi totaliter bir ilişkiyle sonuçlanır. Ayrıca taraflar arasındaki mücadele ne kadar uzarsa, amacın aracı, haklı kıldığı düşüncesi zamanla belki de bilinçsizce o oranda geçerli kazanır. Gandhi, yenilginin prestij kaybı ve utanç ifade ettiğinin bilincine vararak, sivil itaatsizlik, satyagraha kavramına iktidarın yenilgiye uğramamasını sağlamak için daha önce karşı oldukları düşünceye sonradan gönüllü olarak katılmaları formülünü eklemişti. Ama bu yine de karşıt eylemlerin körüklediği yıkıcı enerjiyi ortadan kaldırmaya yaramaz. Yaşamın kutsal olduğu inancına varmamız bir rastlantı eseri değildir. Uygarlığımız, yaratıcı biçimde kullanılan insan enerjilerinin bir toplamıdır. Edebiyat, müzik, mimarlık, tıp ve felsefenin tümü, belirli bireylerin enerjilerini yaratıcı biçimde uygulamalarıyla bağıntılıdır. Yaşamın korunması bu tür yaratıcı faaliyetler bağlamında değerlidir. Ancak yarattığımız güzelliğe dayanarak insanlık harikalarından, insanın zenginliğinden ve insan dehasından söz edebiliriz. Kendimize düzdüğümüz metiye yaratmış olduğumuz güzelliğe dayanır. Güzellik görece bile olsa yaratma eylemi, zihnin ve duyuların geniş boyutlara ulaşması insanın erişebileceği en yüksek düzeydir. Tarih boyunca yaratıcılığımızın böyle nice örnekleri olduğu içindir ki yaşamı korumaya değer buluyoruz. İdam cezası, savaş ya da başka türlerin soykırımı gibi yıkıcı eylemler muhalefet aracılığıyla ortadan kaldırılamaz. Bunlar ancak daha da çok eser yaratmayı sürdürerek giderek daha çok insana salt daha önce yaratılmış olanı tatma ve değerlendirme fırsatı sağlamakla değil aynı zamanda herkese yaratma eylemine katılma cesareti vermekle yok edilebilir. Yaratıcılık yaşamın doğrulanmasıdır. Çoğunluk tarafından paylaşılan böyle bir doğrulama insanın insanı öldürmesi gibi düşüncelerin bir yana bırakılması için yeterlidir. Öldürme olayları hala arada bir vuku gelse bile bu toplu eylemle olmayacak biyolojideki bir mutasyon gibi bir kaza sonucu olacaktır. Yaratıcılıkta taraflar yoktur. İnsan yaratıcılık eylemi sırasında bunu şuna tercih etmez. Yaratıcılıkta muhalefet yoktur. Yaratılan şey çoğu kez imha edilmiş, yakılmış, mahkum edilmiş olsa bile yaratma eyleminin kendisi öç alma ya da muhalefet temeline dayanmaz. Yaratıcılık altruisttir. İnsanın özgürlüğünün doruk noktasında yeni ufuklara doğru uzanmasıdır. Ancak daha çok insanın böyle yücelere uzanması sayesinde evrensel ve moral ilkeler ayakta tutulabilir. Yaratılmış olanı yıkanlar genellikle yaratılanların gerçekten zevkine varma ya da bunları yaratma fırsatını bulamamış, kendilerine bu fırsat verilmemiş kişilerdir. Yıkıcı güçler yıkılamaz çünkü bu daha da çok yıkıcı güç kullanmayı gerektirir. Her birimizin ve hepimizin içindeki yıkıcı güçler ancak yaratıcılığın ve ondan doğacak güzelliğin karşısında yok olup gider.